Ayrım 11, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 127. Drew, ortada büyük bir gedik var. Neden başka biriyle değil de seninle temas kuruyorum? Al işte, Albay Witkowski tarafından teyit edilecek ve şüphesini giderecek bir başka gerçek daha. Moro sorduğunda Albay ağabeyinin bir zamanlar kocamla birlikte çalıştığını teyit edecektir. O zaman o da bunu bildiğini, sırf ağabeyinin kocamla olan dostluğu yüzünden bana aracılık teklif ettiğini düşünecektir. İki gedik daha var diye bastırdı Drew. Şimdi kalabalıklaşmış olan lokantaya sinirli göz gezdirdi. Birincisi, ağabeyimle kocan arasındaki ilişkiyi bilmiyordum. Bunu ancak Witkowski'den öğrenebilirdim. İkincisi, senin yerine neden onu aracı seçmedim? Stanley Witkowski gibi eski kulağı kesikler veya senin deyiminle zorlu günlerin zeki, yetenekli kurtları ast üst düzenini senden benden daha iyi bilirler. Onun durumunda biri işleri masasından takip eder. Şu anda bulunduğu konum nedeniyle bazı şeylerin doğruluğunu teyit edip etmemekle mükellef. Bazı işlerde aracılık etmekle değil, anlıyor musun? Bu tür şeylere hep karşı çıkmışımdır ama evet, anlayabiliyorum. Emeklilik yaşlarının geldiğini veya teşkilatta isim yapamadan emekli olduklarını düşündüğümüz için bu adamları görmezden geliriz. Bu öyle bir iştir ki birilerinin isim yapmasını özellikle de böyle kendi köşesine çekilmiş insanlar sağlarlar. Kendi köşelerine çekilmiş böyle insanlar sayesinde isim yapmış o kadar ajan var ki saymakla bitmez. Kusura bakma, yine aldım başımı gidiyorum. Birinin Paris'in göbeğindeki bu lokantada beni vuracağı fikrini ancak böyle uzaklaştırabiliyorum kafamdan. Devries, böyle bir şey pek olası değil dedi. Büyükelçinin yakınlarındayız. Hem sonra Fransız halkı terörist eylemlere karşı oldukça duyarlıdır. İngilizler de öyledir ama insanlar Harris mağazasının önünde öldürülüyorlar. Bu tür olaylar yine de pek sık olmuyor ama. Sonra İngilizler ezeli düşmanları İRA'yı artık saf dışı bırakmayı başardılar. Fransızlar ise bu tür eylemlere diğer milletlere oranla daha fazla hedef teşkil ediyor. Taşra'nın birçok yerinde dışarıdan gelen çeşitli silahlı örgütlere mensup insan var. Dünyanın en mülayim halkına sahip olan ve sağ-sol çatışmasının dinmek bilmediği Hollanda'yı geç, İskandinav ülkelerinde bile protestolar daha şiddetli bir hal almaya başladı. İtalya'yı ilave et. Roma'daki mafya kokuşması insanları parçalıyor. Parlamentoda millet birbirine giriyor, bombalar uçuyor. İspanya'yı al. Katalonlarla baskılar silahın ötesinde bir şey daha taşıyorlar. Nesiller boyunca kırgınlık. Ve bir de Orta Asya var. Filistinliler Yahudileri, Yahudiler de Filistinlileri öldürüyor. İki taraf da birbirini suçluyor. Bu arada Bosna'da bir zamanlar birlikte yaşayan insanların arasında kitle katliamları oluyor. Ve kimsenin de bir şey yapmaya niyeti yok. Her yerde var. Huzursuzluk, kuşku, muhbirlik, şiddet. Sanki ortada büyük, korkunç bir dolap döndürülüyormuş gibi. ''Ne diyorsun sen?'' diye sordu Devries Latham'a bakarak. ''Bütün bu olan biten tam da Nazilerin azı dişlerine layık öğünler, anlamıyor musun?''
''İşlere bu kadar geniş bir çerçeveden bakmamıştım. Ne kadar da melodramatik, geniş boyutlu bir şey değil mi?''
''Bir düşün. Harry'nin listesinin yarı yarıya bile olsa doğru olduğunu kabul edersek insan şöyle bir soruyu sormadan edemiyor kendine. Dünyanın çeşitli yerlerinde hissedilen bu huzursuzluk ne zamandan beri var ve bu huzursuzluğa neden olan faaliyetler ile faillerinin yeni düzen kurulduktan sonra tek tek belirlenip yok edileceği ne zamandan beri telaffuz ediliyor?
Sözünü ettiğin yeni düzenin siz Amerikalıların kastettiği yeni düzende bir ilgisi yok ki Drew. Sizinkilerin bahsettiği çok daha hayırlı bir düzen.
Düşün bir kere. Bütün bu yeni düzen söylemi ya 50 yıl öncesindeki bir düzeni, binlerce yıl sürecek olan bir Rah imparatorluğunu kasteden yeni düzene bir göndermeyse.
Bu akıl almaz bir şey.
Bence de, dedi Latham. Arkasına yaslanıp derin derin soluyarak, konuyu özellikle abarttım. Çünkü haklısın, bu olamaz. Ama söylediklerimin büyük bir kısmı gerçekleşebilir. Hem de tam burada, Avrupa'da, Balkanlar'da ve Orta Doğu'da.
Peki ondan sonraki adım ne olur? İnsanların insanlara karşı, dinlerin dinlere karşı ayaklanmalarından sonra eskisinden farklı yeni yeni uluslar çıkar ve her şey güllük gülistanlık mı olur?
Aptal olduğumu sanmıyorum ama sözlerini takip etmekte zorlanıyorum. Kulakları çınlasın, burada olsa anlayan biri gelsin derdi herhalde Harry.
Ötesi berisi yok, gayet açık. Nükleer silahlar gelir gündeme. Uluslararası pazarlarda rahatça alınıp satılabilecek hale gelecek olan, birçoğu sahip olduğu milyonlarca dolar nedeniyle kardeşlik örgütünün eline geçecek olan nükleer silahlar. Ondan sonra kardeşlik artık bir din mi olur? Her derde deva bir çare olarak mı görülür bilmem. Gün geçtikçe durumundan hoşnut olmayan, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, kendilerini kardeşliğe yakın hissetmeye, onun güçlü olduğuna inanmaya, onu kendileri için bir sığınak gibi görmeye bile başlayabilir. Bu tür şeyler 30'lu yıllarda oldu, bugünlerde de olabilir. O günden bugüne dünya hiç değişmedi.
İkimiz ayrı tellerden çalıyoruz dedi Karin şarabını yudumlarken. Senin deyiminle kocamı öldüren salgın bir hastalıkla mücadele ediyorum ben, hepsi bu. Sen ise olabilirliğini kabul edemeyeceğim yakın bir mahşer gününden bahsediyorsun. O günü hazırlayan evreler geçmişte kaldı, uygarlaştık artık.
Umarım öyledir, umarım yanılıyorumdur. Umarım bu saçma sapan fikirleri kafamdan uzaklaştırırım bir gün.
Olağanüstü bir hayal gücüm var tıpkı Harry gibi. Yalnız onun hayal gücü daha soğukkanlı, yani nasıl desem daha tutarlı. O objektif bir analizi yapılmadığı sürece hiçbir şeye inanmaz.
Bunu senin ağzından duymak komik. İkimiz arasındaki fark da bu zaten. Bir süre ağabeyimin soğuk duygusuz biri olduğunu düşünmüştüm. Ta ki 16 yaşındaki kuzenimizin kanserden öldüğü güne kadar. İkimiz de küçüktük. O gün onu garajın arka tarafında gözlerini ovuştururken yakalamıştım. Yaklaşıp onu teselli etmeye çalıştığımda bana, ''Ağladığımı kimseye söyleme sakın. Söylersen lanet okurum, cadılar yer seni sonra.'' demişti. Çocukluk işte.
''Söyledin mi?''
''Tabii ki hayır. O benim ağabeyimdi.''
''Bana söylemediğin bir şey var.''
''Aziz İsa, ne bu? Bir günah çıkartma mı?''
''Hiç de değil. Ben sadece seni daha iyi tanımak istiyorum. Bu suç değil ki.''
''Pekala, ben bu adama tapardım. O kadar akıllı, bana karşı o kadar nazikti ki. Sınav sorularıma benimle birlikte bakar, dönem ödevlerimde yardım ederdi. Sonra üniversitede derslerimi seçerken bile hep bana kendi düşündüğümden daha iyi olduğumu, sadece biraz konsantre olmam gerektiğini söylerdi.'' Babamız hep uzaklarda o kazılarından birinde olurdu. Üniversitede beni ziyarete gelen, hokey maçlarında tezahürat yapan, gözlerim tanıdık birini aradığı zamanlarda yanıma gelen hep oydu.
Onu seviyorsun değil mi?
Onsuz hiçbir şey olamazdım. Bu nedenle neredeyse onu bir keser de tehdit ederek kendimi bu işe aldırdım. Onun hoşuna gitmedi. Ama konsolosluk operasyonları diye üfürükten bir örgüt oluşturuluyordu ve düşünebilen atletler arıyordu. Tanıma uyuyordum ve işe girdim.
Albay senin Kanada'da müthiş bir hokey oyuncusu olduğunu söyledi. Dediğine göre aslında New York'a gitmen gerekirmiş.
O bir geçişti, bir kasaba takımıydı ve bana oldukça iyi para veriyorlardı. Ama Harry Manitoba'ya gitti ve büyümek zorunda olduğumu söyledi. Ben de öyle yaptım, gerisi de bildiğin gibi. Başka soru?
Neden bu kadar düşmanca davranıyorsun?
Aslında davranmıyorum. Yaptığım işte iyiyim hanımefendiciğim. Ama sizin de kusturacak kadar belirttiğiniz gibi ben Harry değilim.
Kendi değerlerim var.
Aa, tabii ya, olmaz mı? Temel askeri eğitim aldım. Öyle usta birliğinde falan kalmadım, inan bana. Düşmanı gerek psikolojik, gerekse ilaç yöntemleriyle sorgulama, oyuna getirme, aç kaldığımda hangi bitki ve hayvan türlerinin yenilebileceğini bilerek aşarmak gibi şeyler öğrendim işte.
Öyleyse bu kadar canını sıkan ne?
Keşke sana söyleyebilsem ama kendim bile bilmiyorum ki. Sanırım bu otorite boşluğundan kaynaklanıyor. Çok sıkı bir emir komuta zinciri var ve onu aşamıyorum. Aşmak istediğime bile emin değilim ya. Daha önce dediğim gibi köşede kalmış olanlar benden ve ben şimdi onlara güvenemiyorum.
Bana telefonu ver lütfen.
Milletler arası görüşmeyi ayarlı.
F018'e basarak Paris ve bölgesine geri döndürebilirsin.
Dev Reis ezberlediği sayılara dokundu, birkaç saniye bekledi ve konuştu. Ben 6. mahalle, lütfen bir kontrol yapın.
Ayza'yı eliyle kapatıp Drew'ya baktı.
Basit bir kontrol, olağan dışı bir şey değil.
Karim birden yere baktı, yüzü dondu kaldı, ağzı hayretle açıldı. Ayağa kalkıp bağırdı.
Kaçın, herkes kaçsın buradan.
Latham'ın kolunu yakaladı, oturduğu banketten çekiştirip kaldırırken bir yandan da Fransızca herkes çıksın diye bağırdı.
Masalarınızı terk edin, dışarı çıkın. Le terörist.
İnsanların lokantayı terk edişi sırasında tam bir hengame yaşandı. Müşterilerin kimi kendilerini can havliyle dışarı atarken camların kırılmasına neden oluyor, kimi heyecandan ne yaptığını bilmez bir halde oradan oraya koştururken garsonlarla komilere çarpıyor. Bu arada dehşetten şaşkına dönmüş olan lokanta personeli müşterileri sakinleştirmeye çalışıyor. Bunun yararsızlığını anladıktan sonra da çaresiz müşterilerin peşlerinden kendilerini dışarı atıyorlardı. Gabriel Caddesi'ndeki herkes korkuyla izledi restoranın ön bölümünün havaya uçuşunu. Patlamanın etkisiyle pencerelerden kalan ne varsa hepsi parça parça oldu. Cam parçacıkları havada uçarak caddeye saçıldı. İnsanların yüzlerine, elbiselerine saplandı. Latham Karin de Vries'in üzerine düşerken caddeyi de bir cehennem velvelesi kapladı.
''Ne öğrendin?'' diye bağırdı Drew silahını kemerine takarken.
''Nereden biliyordun?''
''Vakit yok, kalk, beni takip et.''
8. Bölüm. Bir mücevherat dükkanının içeride gölgelikli vitrinine gelene kadar Gabriel Caddesi boyunca koştular. Mücevherat dükkanının vitrinini süsleyen pahalı taşlar gölgeliğin altında daha bir pırıl pırıldılar. Karin Latham'ı dükkanın girişindeki boşluğa çekti. İkisi de soluksuz kalmışlardı. Sonra Latham konuştu.
Lanet olsun, neler oldu? Sözde telefonda bir kontrol yaptırmak istediğini söylüyordun. Sonra ortalık birden birbirine girdi. Açıklama istiyorum.
Kontrol yapılamadı diye cevapladı De Vries. Hala nefes nefeseydi. Onun yerine başka biri telefona girdi ve kara giysiler içinde üç adam sokakta bir aşağı bir yukarı dolanıp duruyor. Arkadaşını arıyorlar. Daha başka soru filan soramadan yerde iki baget ekmeğin masamıza doğru yuvarlandığını gördüm.
Ekmek mi?
Parlak küçük somunlar, Drew, yapma ekmek. El bombasından 10 kat daha güçlü plastik patlayıcılar.
Aman tanrım. Şu köşede taksi durağı var, çabuk çabuk.
Hala nefes nefeselerken bir taksinin arka koltuğuna yerleştiler. Karin şoföre Mare Caddesi'nde bir adres verdi.
Bir saate kadar büyükelçiliğe geri döneceğim.
Sen çıldırdın mı?
Latham sözünü kesti, kafasını sertçe Karin'e çevirdi.
Benimle görüldün, kendin söyledin bunu, seni öldürürler.
Eğer makul bir zaman içinde dönersem bir şey olmaz ve korkunç bir şok geçirmiş gibi davranırsam, ama makul bir şok, kontrolsüz değil.
Laf bunlar, dedi Drew sertçe, küçük görürcesine.
Değil, sağduyum bana bu nazik durumda mümkün olduğunca kısa bir zamanda normal günlük hayatıma dönmemin doğru olacağını söylüyor.
Tekrar ediyorum, sen bir delisin. Sadece benimle beraber olduğun için değil, bağıran da sendin. Bütün o koşuşturmayı da sen başlattın.
Gabriel Caddesi'ne inip de bütün o polisleri devriye arabalarını gören teröristlerin bir otomobile ateş açtığını duyan herkes öyle yapardı. Yüce Tanrım, Drew, iki somun ekmek, normal ekmek olsalardı bile kara süveterli ve kara kepli bir adamın bir garsonla çarpışıp koşa koşa giderken bir masanın altına yuvarlanmasına ramak kaldığını görünce insan ister istemez şüphelenirdi.
Bana dışarı koşturan bir adamdan söz etmemiştin.
Ilık bir bahar gününde kalın süveter giymişti, yüzünü saklıyordu ve elinde bir tepsi taşıyan garsonu neredeyse deviriyordu.
Herhangi bir garsondan da söz etmemiştin.
Bu arada Paris'te lokantalarda hiçbir garson ekmeklere bowling topu gibi davranmaz.
Peki tamam, bu bölümü bana bir şekilde açıkladın. Ama başkalarına benimle birlikte olduğun konusunu nasıl açıklayacaksın?
İster terörist olsun ister olmasın, herhangi bir Fransızın anlayacağı şekilde ele alacağım bunu. Birlikte oluşumuza bulduğum makul bir açıklamayı destekleyecek birkaç telefon görüşmesi yapacağım.
Ne görüşmesi, ne hakkında ve kiminle?
Büyük elçiliktekilerle, önce arşiv bölümüyle tabii ki, sonra nizamiye kapısıyla ve dedikoducu diye bilinen birkaç kişiyle daha.
Bunların arasında Cortland'ın baş yaveri ve birinci ateşinin sekreteri de var. Onlara bombalanan restoranda seninle beraber olduğumu, dışarı çıktığımızı, senin ortadan kaybolduğunu ve çılgına döndüğümü söyleyeceğim.
Sen birlikte olduğumuzu üstüne basa basa söylemekten başka bir şey yapmıyorsun.
Senin işinle ilgisi olmayan oldukça farklı bir nedenle beraberiz. Ama ben senin işini bilmiyorum. Zaten seni uzun süredir tanımıyorum bile.
Neymiş bu neden?
Önceki gün karşılaştık, birbirimize vurulduk ve açıkça görülüyor ki bir ilişkiye doğru gidiyoruz.
Bu şimdiye kadar söylediğin en güzel şey.
Kelimeleri kendi anlamlarıyla almayınız Monsieur Latham. Bu işin kılıfı. Burada önemli olan şu, ikimiz de elçiliğe sızıldığını biliyoruz. Bu laflar hızla yayılacaktır.
Sence ne olarım Paris şubesi bunu yutacak mı?
İki durumda da başka şansları yok. Eğer bu bir yalansa senin bana geleceğini ve böylece seni tuzağa düşüreceklerini varsayarak beni gözleyecekler. Eğer bu doğruysa o zaman da benimle zaman harcamaya değmez. Her halükarda olduğum yerden sana yardım edebilecek bir durumdayım.
Freddy'nin aşkını anladım dedi Drew nazikçe gülümserken. Şoför mağaraya giriyordu. Ama hala çok berbat bir riske girdiğiniz düşüncesindeyim hanımefendi söyleyeyim.
Acaba kullandığın dille ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
Elbette.
Yerli yersiz ve ısrarla hanımefendi kelimesini kullanıyorsun. Ama onun çok ayrı, sözde nazik, aşağılayıcı bir yan anlamı var.
O niyetle söylemiyorum ki.
Belki, öyle bile olsa burada farkında olmadığın kültürel bir çelişki söz konusu.
Efendim?
Aslında şu hanımefendi kelimesini aşağılayıcı bir anlamda kullanıyorsun. Sanki kız, hatta daha kötüsü karı dermişsin gibi.
Özür dilerim. Latham gülümsedi yine nazikçe. Bu kelimeyi hatırlayamayacağım kadar çok defa anneme hitap ederken kullandım. Ve seni temin ederim asla ve asla. Nasıl demiştin? Onu alçaltmak niyetiyle yapmadım bunu.
Bir anne onu aile içi bir sevgi sözcüğü olarak alabilir. Ben senin annen değilim.
Yok yok aman. O çok daha güzeldir ve bu kadar çok dırdır etmez.
Dırdır mı?
Devries Amerikalı'nın yüzünü inceledi. Gözlerindeki mizahı gördü, gülerek koluna dokundu.
Lokantadayken ciddi olduğumu ima ederken haklıydın. Bazen her şeyi çok ciddiye alıyorum.
Hiç sorun değil. Neden Harry ile iyi anlaştığınız belli. Analiz ediyorsunuz, sonra yeniden değerlendirme yapıyorsunuz, sonra tekrar analiz ediyorsunuz. Elinizde içinde dönüp dolaşıp hep aynı yere varmanıza neden olan bir sürü analiz çemberi kalıyor değil mi?
Yo hayır, çünkü bu çemberlerin arasında bir yerde insanı dışarı çıkaran bir teğet var, değişmeyen gerçek.
Sence ben bunları anlıyor muyum şimdi?
Tabii kesinlikle. Abin yıllar önce sana senin kendi bildiğinden daha iyi olduğunu söylerken doğru söylemiş. Ama tabii benim bunları söylememe ihtiyacın yok.
Yok tabii evet, şimdi nereye gittiğimizi öğrenmek istiyorum. Daha doğrusu nereye gidiyorum?
Siz Amerikalıların dediği gibi steril, emniyetli bir eve, sığınağa gönderilmeden önce, referansların doğrulanıncaya kadar kalacağım bir ara istasyonu.
Hani restoranda bahsettiğin şu adamlar mı?
Evet ama şu durumda onların yanına acilen gitmen gerekecek artık. Sana ben kefil olacağım.
Kim bu adamlar?
Onların bizim tarafta olduklarını söylemek yeterli. Senin ve benim, bizim tarafımızda.
Bu bence kâfi değil ama hanımefendi, pardon, bayan Devries.
O zaman dur taksiyi, çık dışarı, kendi başına kal ve seni namlunun ucuna getirene kadar av hayvanı gibi izlesinler.
Hiç de gerekli değil. Ben Harry olmayabilirim ama benim de kendime göre bazı yeteneklerim var. Beni bir iki çizikten kurtarmışlardır. Şoföre sağa çekmesini söyleyeyim mi? Yoksa sen bana tam olarak nereye gittiğimizi ve kimleri göreceğimizi söylüyor musun?
Şu anda korunmaya ihtiyacım var ve kime güvenebileceğini bilmiyorsun.
Ve sen de tanımadığım adamlara güvenmemi söylüyorsun diye sözünü kesti Latham. Çıldırdığın kesinleşti. Öne doğru eğilerek şoföre Fransızca seslendi. Mesut lütfen arabayı durdurun.
Hayır, Karin sert bir şekilde araya girdi. Buna gerek yok diye Fransızca olarak devam etti şoförle konuşmaya.
Şoför omuzlarını silkip ayağını frenden çekti.
Pekala diye devam etti Karin Drew'ye bakarak. Sen ne yapmak, nereye gitmek istersin?
Yoksa gittiğin yeri öğrenmemem için arabadan inmemi mi tercih edersin?
Bana her an elçilikten ulaşabilirsin. Ödemeli aramını öneririm ama bunu sana söylememe gerek yok. Üzerinde çok para olamaz ve bir on kadar bankana da gidemezsin. Dairene de, Morris'e de. Hepsi sarılmıştır şimdi. Yanımda olan paranın hepsini veririm ve gelecekle ilgili planlarımızı daha sonra yaparız.
Tanrı aşkına karar ver. Planımı uygulamaya hemen başlamalıyım. Güvenilir olabilmesi için 1-2 dakikaya kadar.
Ciddi mi söylüyorsun? Bana para vereceksin, çıkıp gideceksin ve ben gözden kaybolacağım. Nerede olduğumu bilmeyeceksin.
Tabii ciddi söylüyorum. Pek tercih edilir bir şey değil ve sen lanet bir salaksın. İnatçısın ve bu konuda yapabileceğin bir şey yok. Hayatta kalman, Harry'i görmen ve bu meseleyle uğraşmaya devam etmen çok daha önemli. Her geçen gün bu neo-nazi hareketi biraz daha köklenerek canlanıyor.
Öyleyse beni Amsterdamlı dostlarına götürmek için ısrar etmiyorsun.
Latham soru sormuyordu.
Nasıl ısrar edebilirim ki? Nasılsa beni dinlemezsin.
Peki öyleyse götür beni onlara. Haklısın. Gerçekten kime güveneceğimi bilmiyorum.
İnanılmaz birisin. Farkındasındır herhalde.
Ben sadece temkinliyim. Sana hiç 24 saatten az bir zaman içinde üzerime 3 defa ateş açıldığını söylemiş miydim? Ve 10 dakika önce de biri beni bombayla aya uçuracaktı. Ah evet hanımefendi, ben çok temkinliyimdir.
Doğru karar verdin. İnan bana.
İnanmak zorundayım. Peki kim bu adamlar?
Çoğunlukla Almanlar. Herhangi birimizden çok daha fazla neolardan nefret eden insanlar. Üçüncü Reich'ın bu sözde mirasçılarının ülkelerine leke sürdüklerine inanıyor hepsi de.
Paris'teler mi? Burada.
Ve Amerika'da, Hollanda'da, İskandinav ülkelerinde, Balkanlar'da. Brüderschaft'ın faaliyetli olduğuna inandıkları her yerde. Her bir birim sayıca çok küçük, 15-20 kişi arasında. Ama şu ünlü Alman mükemmelliği ile faaliyet gösteriyorlar. Yalnızca neolardan nefret etmekle kalmayıp neoların ülkenin imajına ve tabii ekonomisine yapabileceklerinden korku duyan bir grup Alman sanayi lideri ve finansöründen mali destek alıyorlar.
Kardeşliğin karşı kutbu gibi bir şey yani.
Almanya neden alt üst oluyor sanıyorsun? Onların tam karşı kutbu bu grup, öyle olmak durumundalar. Bon politik iş dünyasıysa pratik davranıyor. Hükümet çok geniş bir seçim bölgesinden oy almak zorunda. Finansal kurumlar ise her şeyden önce bu nazilerin canlanan hayaletleri nedeniyle dünya pazarlarından izole olmaya karşı kendilerini korumak zorundalar.
Bu insanlar, yani arkadaşların, bu birimler, bir isimleri, sembolleri veya öyle bir şeyleri var mı?
Evet, kendilerine Antinaios diyorlar.
Bu ne biçim bir isim böyle?
Gerçekten de bilmiyorum. Ama Freddy açıkladığı zaman Harry çok güldü buna. Freddy eski Roma ve Dio Cassius diye biriyle ilgisi olduğunu söylemiş. Harry bu ismi tam bu koşullara uygun bulmuş.
Harry başlı başına bir olay diye mırıldandı Drew. Unutturma da bir ara gidip yeni ansiklopediler alıp biraz çalışayım.
Pekala.
Görüşelim bakalım arkadaşlarınla.
Hemen iki sokak ötede.
11. ayrımın sonu. Sayfa 137.